Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Gürhan Ertür, Argun Yum.
Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Deprem Çalışma Grubu'nun katkılarıyla hazırlanan bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Faks numaramız gene alan kodu 212-232-3219. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim, bugünkü programımızın destekçisi Hasan Cemal'e teşekkürlerimizi iletiyoruz Açık Radyo mikrofonlarından. Bugün geçen haftaki programımızın sonunda ifade ettiğimiz gibi konuğumuz aslında Nihat Altaş olacak idi. Belediye Sendikası 5. Şube Başkanı. Fakat Nihat Altaş Bey bugün gene Belediye Sendikası'yla ve İstanbul İtfaiye Teşkilatı'ndaki üyeleriyle ilgili olarak Ankara'daki bir toplantıya katılmak zorunda kaldı. Sabahleyin erkenden Ankara'ya gitti. Bu nedenle bugünkü programımızda Nihat Bey bulunamayacak ama gene itfaiyedeki durumu ele alacağız. Afet ve acil durum yapılanmasına ilişkin konuları ele alacağız yılın ilk programında. Konuğumuz ise Aziz Şasa olacak. Aziz Şasa'yı tanıyorsunuz. Birçok programımızda bulundu. Aynı zamanda deprem çalışma grubumuzun önemli üyelerinden biri. Yani bu programın hazırlanmasında aktif katkıları olan bir arkadaşımız ve 17 Ağustos 1999 depreminden bu yana birlikte çalışıyoruz kendisiyle. Aziz Şasa aynı zamanda Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti, yani kısaltılmış adıyla TRAC'ın da genel başkanı. Aziz Bey ile belirttiğim üzere İstanbul İtfaiye Teşkilatı'ndaki sorunları, afet ve acil durum yönetiminde Türkiye nerede, bu konuları ele alacağız. Ben hemen İstanbul itfaiyecilerinin bir duyurusunu size iletmek istiyorum ki geçen haftaki programda da detayıyla konunun üzerinde durmuştuk. Can güvenliğinizi sağlayan itfaiye 7 Aralık 2009 tarihinde ihaleye çıktı diyor itfaiyecilerimiz. İstanbul itfaiyesinde çalışan 930 itfaiyeci ihale sonuçlanmadan ilişiği kesilmek istiyor. Teşkilatla ilişkileri kesilmek isteniyor. İtfaiyeye alınan trilyonluk araçları kullanacak olan itfaiyecilerle birlikte taşerona devrediliyor. Doğal afetler, özellikle yaklaşan deprem için her türlü tedbiri aldık diyenler depremde, Göçük'te en çok çalışan itfaiyeyi taşerona satıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine ticari düşünmüş. Bu hareketiyle hem sizin hem de biz itfaiye çalışanlarının canlarını tehlikeye atmıştır. Yarının ne olacağını bilmeyen özelleştirilmiş bir itfaiyede can kayıpları artacak ve sorumluluk İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olacaktır. İstanbul halkı itfaiyene sahip çık diyorlar. Şu anda İstanbul'daki itfaiyeciler, durumdan şikayetçi olan itfaiyeciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tam karşısında Şehzade başında parkın içinde bir çadır kurmuş durumdalar ve o gün bugündür hala, yani 16 Aralık 2009 çarşamba gününden bugüne kadar aynı çadırda barınıyorlar ve ziyaretçilerine de kendi konularını aktarıyorlar. Biliyorsunuz aynı zamanda geçtiğimiz hafta içinde de itfaiyeciler köprüde zincirli bir eylem yaptılar ve 15 işçi Boğaziçi Köprüsü'nde yola yatarak protesto gerçekleştirdiler. Bir kısa hatırlatma yapmak için geçen hafta Nihat Altaş Bey ile birlikte yapmış olduğumuz toplantıda konu neydi, onu kısaca aktarmak istiyorum. 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi şirketlerinden BİMTAŞ'a bir ihale devri yapıyor ve toplamı bugün 5000 olan itfaiyecilerin 900 küsür tanesine, 1000 tanesini BİMTAŞ kadrosuna alıyor. Bu yılda bu itfaiyecileri yeni ihaleyle birlikte belediyenin herhangi bir şirketi de olmayan bir başka şirkete, ticari bir kuruluşa devretmek üzere ihalenin sonuçlarını açıkladı. Kısa bir özet gerekirse, 5000 itfaiyeci var. Bunların 1000 tanesi kadrolu işçi, 700 tane sözleşmeli personel, 900 tanesi BİMTAŞ kadrosu ve 2400 tanesi de memur. Bunların toplamı 5000 ediyor. Kısa bir süre içinde de bu 10.000'e yükselecek. Ve 10.000 rakamına ulaştığı zaman belediye itfaiye daire başkanlığındaki itfaiyeci sayısı, bunların büyük bir kısmı da anlaşıldığı kadarıyla ihalelerle ticari kuruluşlardan sağlanan kadrolar olacaklar ve bunun sonucunda da yılda bir düzenlenen bu ihalelerle birlikte bir uzmanlık konusu olan itfaiyecilik ve sürekli bir eğitimi gerektiren bu uzmanlık alanı oldukça ciddi bir tehdit altında kalacak. Biz bu arada hemen Aziz Şasa'ya hoş geldin diyelim. Kendisi uzaklardan yetişti. Ancak stüdyomuza girdi. Merhabalar Aziz
Merhaba,
Bey. Nasılsınız?
Merhaba, hoş bulduk. İyidir, sağ olun.
Evet, koştur koştur geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben geçen haftaki programı kısaca dinleyicilerimize özetledim. Aslında tabii ki olay biraz daha geniş bir olay. Sadece İstanbul itfaiyesindeki kadroların bir kısmının ticari kuruluş tarafından sağlanması değil, aynı zamanda Türkiye'de uzun zamandır tartıştığımız, 10 yılı aşkın süredir tartıştığımız afet ve acil durum yönetimi, ki buna ilişkin bir başkanlık da kuruldu. Ama biz öncelikle itfaiyedeki durumdan başlayalım. Ne dersiniz, bu gelişmeyi nasıl değerlendirmemiz lazım? İtfaiyenin bir kısım personelinin yılda bir düzenlenecek olan ihalelerle karşılanması, sağlanması konusunda neler söyleyebiliriz?
Şimdi siz, ben tam girdiğimde yıllardan beri tartıştığımız diyordunuz. Şimdi sıkıntı şu, konuyu tartışan insan sayısı çok az.
Evet.
Tartışması gerekenler maalesef itfaiyeyi, ben hani varlığından, neredeyse varlığını algıladıklarından bile emin değildim. Hatırladığım mesela bu son aşamadaki hani çok sembolik bir olay. Bu 5902 sayılı yasa hazırlanırken taslağa, orada bir ilginç durum oldu. Başbakanlık baş müfettişlerine, bizzat başbakan tarafından verilen bir görev vardı bu kanun hazırlığı yapılsın diye. O arada onlarla mülakat imkanımız oldu. Ve de şunu fark ettik ki taslakta itfaiyenin adı bile geçmiyor.
Evet.
Derken bayağı bir uğraşarak, konumuz belki haberleşme ama şöyle bir, hani ihtisas konumuz haberleşme ama yıllardan beri 20 senelik bir deneyim içinde tabii bütün kurumları tanıdık. Sorunları da az çok gözlemleme şansımız oldu. Dolayısıyla yani bunu söylemek de bizim üstümüze düşen bir vazifeydi. Bayağı yoğun bir uğraşıdan sonra bir kelime ile olsa bile müdahale faslının içine sokmayı başardık. Ama evet, sadece o kadar.
Yeni kanunda bir cümlenin içinde geçiyor.
Bir cümlenin içinde geçiyor. İlk taslakta hiç geçmiyordu. Neyse ki o bir şekilde aradaki, yine tekrar malumunuz, bir daha bir ortaya şey çıktı, taslak çıktı. Hatta o baş müfettişler de şaşırdı, bu nereden çıktı diye. Böyle bir hafif karışık bir durum oldu ama neyse ki bir kelimeyle sonunda bizim de ona ufak çapta katkılarımız muhakkak oldu. Tabii tüm itfaiyeciler teşkilleri birliğinin yoğun çalışmaları oldu. Orada paslaşarak bunu başardık. Şimdi Bu aslında algının, yani itfaiye karşı olan algının bir göstergesiydi. Evet.
Bu algı neden önemli? Yani itfaiye, daha doğrusu itfaiye neden önemli?
İtfaiye günlük hayattaki en önemli can kurtaran kuruluş.
Kuruluş, evet.
İkincisi, herhangi bir hani yukarıdan diyelim bir emir beklemeksizin harekete geçen, ihbar geldiği anda, acil durum ihbarı geldiği anda harekete geçen, çok ciddi bir kurumsal kültürü olan,
evet,
çok ciddi bir, çok vakaya çıktığı içinde, her türlü vakaya çıktığı içinde çok ciddi deneyimi olan, yani hani bir alternatifi olmayan bir kuruluş.
Evet.
Şimdi bunu tartışmak, yani buna bir alternatif varmış gibi davranmak da abes aslında. Yani dünyanın her yerinde olayın, yani acil durumun belkeliği olan bir kurulum.
Evet.
Şimdi bunu yok saymak, böyle bir şeyi ben, hani maalesef öyleydi ama ben böyle bir şeyi tasavvur edemiyorum. Yani bu çok ciddi bir yanlış. Şimdi tabii bütün kaygılarımızın aslında boşuna olmadığı, ki gerek tüm itfaiyeciler teşkilleri birliğinin bütün gayreti, gerekse bizim onlara desteğimiz, hani bunun ayrı bir, bu faslın ayrı bir bölümde orada başlı başına ele alınmasıydı. Bunu başaramadık maalesef, anlatamadık.
Evet. Ve acil durum afet müdahalesinin de merkezinde olması
gereken. Şimdi ne kadar haklı olduğumuzu kaygılarımızda da ne kadar haklı olduğumuzu gördük.
Evet.
İşte bu son örnek onun şeyidir. Yani çok net bir göstergesidir. Maalesef haklı çıktık.
Evet.
Şimdi sıkıntı şu, demin dediğimiz gibi tartışan insan sayısı konuyu az. Halkın itfaiye karşı olan algısında bir sıkıntı var bence. Bu yapılanın ben arka planını az çok anlayabiliyorum, tahmin edebiliyorum. Ortada bir finansman sıkıntısı var. Şimdi malumunuz belediye bugün birçok, yani neredeyse bütün hizmetlerini karşılığında bir bedel alabiliyor. Evet. Yani bugün taşımayı bedelli yapıyor. Birçok şeyi bugün bedelli yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Burada herhangi bir şekilde bu hizmetin doğrudan bir bedelini alamıyor. Bu bir hizmet, bunun bir maliyeti var.
Tabii.
Şimdi burada tabii bir çare düşünmek lazım. Yani bir yandan bu kurumun bu şekilde bir hani ortada kalmasını önlemek lazım. Bir yandan da belediyenin finansman konusundaki kaygılarını bir şekilde, bir bu konuda belediyeye yardımcı olmak, evet, lazım.
Burada ama çok önemli bir soru var. Şimdi bunu ihale edip ticari bir kuruluşa devrettiğiniz zaman da belediyenin bir maliyeti var. Belediyenin mevcut maliyetiyle o maliyet arasında
muhtemelen bir fark var.
Ciddi bir fark olması
muhtemelen
lazım.
Muhtemelen bir fark var. Ne kadar onu bilmiyoruz, evet, ama bir fark olduğu kesin. Orada tabii başka bir takım sıkıntılar, belki geçen programda değindi bilmiyorum, maalesef izleme imkanım olmadı ama biliyorsunuz belediyede üçlü bir şey vardı. Yani bir hani sendikalılar,
evet,
işte memurlar ve de işçi statüsünde olanlar, işte böyle bir
şöyle
karışık
onu
bir
sözleşmeli. Özetleyeyim. Toplam, evet, 5000 itfaiyeci var İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'nda. 1000 tanesi kadrolu işçi, 700 tanesi sözleşmeli personel. Bunlar da yıllık sözleşmeye, evet, tabi. Yani bunlar da bir nevi şey, teşkilatın asil personeli değil. 900 küsur tanesi BİMTAŞ kadrosunda, evet. Evet. 2400 tanesi de memur. Bu sayının 10 bine çıkartılması düşünülüyor, evet, ve bu çıkartma işleminde de esas olarak ihale yoluyla, şirketler aracılığıyla hizmetin alınması sağlanacak. 2400 memurun da zaman içinde
eritilerek, emekliye,
evet, sevk edilerek, evet, evet, işin maliyeti herhalde daha düşürülmeye çalışılıyor. Burada aslında ihalenin temel gerekçesi uzmanlık kalitesini arttırmak olsa, o zaman bir derece bakacaksınız ve tartışacaksınız.
O da pek mümkün değil. Evet, yani o şekilde uzmanlık kalitesini arttırmanın ben mümkün olduğunu sanmıyorum. Evet. Çünkü sonuçta bir yıllık şeylerle dönüyor bu olay.
Evet.
Yani bugün yarın ne olacağı belli olmayan bir şeyle yürüyor. Bir hani düzen içinde
düzen
yürüyor.
Yürüyor.
Dolayısıyla burada böyle bir hani uzmanlık falan gibi bir şey oluşması bu yöntemle bence, yani bilmiyorum, ilk bakışta pek mümkün gözükmüyor. Evet,
bu orduyu ihaleye çıkartmak gibi bir şey. Çünkü ordu hizmetini
benzeri,
şeyini alamıyorsunuz.
Benzeri. Ama şimdi, yani şimdi şöyle de düşünmek lazım. Ortada bir kaygı var. Şimdi, evet, Bu kaygı da, bu kaygıyı nasıl bir yandan hani bir takım şeyler eleştirirken bence bu kaygıların nasıl gidereceğimiz konusunda da bir
fikir geliştirmek zorundayız. Elbette.
Geliştirmek elbette. Zorundayız.
Zaten biz meseleyi orada sadece itfaiye teşkilatındaki şu anda BİMTAŞ kadrosunda olan, ki sonuç olarak o da bir başka kuruluş tarafından, evet, ticari bir kuruluş tarafından hizmet vermek üzere yapılmış ihalenin sonucudur. Yani mevcut personelle, bugün tartışma konusu olan personelle gelecek olan yeni personel arasında da o bakımdan
tekrar bir
resmiyeti itibariyle çok büyük bir farklılık olmayacaktır tabii ki. Evet.
Ama yani sonuçta yine bir ayrılışma, yani
kesin tabii ki
bir beşli ayrılışmaya doğru korkarım iş gidiyor. Üçlüden beşliye doğru gidiyoruz. Bunların arasında tabii bu insanların yan yana çalışıyor bu insanlar.
Evet.
Çok farklı koşullarda çalışıyor. Bunun hani oradaki çalışma ortamında çok pozitif bir katkısı olacağını düşünmüyorum.
Yok.
Evet. O ayrı bir sıkıntı.
Doğru.
Şimdi burada evet, yani ne olabilir? Burada akla gelen şeylerden bir tanesi belki bu zaman içinde yangın sigorta düzeninin gelişmesiyle belki o taraftan doğru, yani sigorta
kaynak
sektöründen
yaratmak
doğru bir kaynak yaratmak gibi bir şey düşünülebilir. Bu dışarıda uygulanan bir olay.
Biraz açabilir miyiz bunu Aziz Bey?
Sonuçta şöyle düşünelim mantığını.
Bugün DASK sigortası gibi bir...
Hayır, yani mevcut yangın sigortaları, yaygınlaştırılması ve yangın sigorta sisteminin itfaiyeye destek, mali anlamda destek olması. Çünkü sonuçta orada bir karşılıklı şey var. Yani itfaiyenin iyi çalışması demek, sigortacıların riskinin azalması demek.
Evet.
Otomatikman. Yani burada bir katkı yapmaları sonuçta sigorta sektörüne lehine olacak diye düşünüyorum. Böyle bir model dışarıda bazı yerlerde, İsviçre'de mesela uygulandığını biliyoruz. Bu tarz bir takım olayı kolaylaştırıcı, belediyenin işini rahatlatıcı bir takım şeyler belki düşünmek lazım. Çünkü
evet,
öyle anlaşılıyor ki belediye bunun özellikle bu büyüme faslı sırasında karşılayamayacağını düşünerek böyle bir, yani maliyeti azaltıcı böyle bir yöntem bulmuş durumda. Ama burada tabii sıkıntı şu: bu hizmet kalitesini ve hizmet verimliliği anlamında pek iyi sonuçlar vermeyeceği çok belli olan bir yöntem.
Evet.
Şimdi burada süratle bir şeyler yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii şöyle bir şey oldu. Geçmişte biliyorsunuz bu 3030'daki değişiklikten sonra birdenbire periferi de, İstanbul'un periferisi de
değişti.
Katıldı büyük şehire. Evet. Bu sorun tabii birdenbire dramatik bir şekilde büyüttü. Yani periferide en azından bu gönüllülük olayınla belki bazı destekler yapılması, artı muhtemelen belki en doğrusu bunun bir global olarak ele alınarak bir çözüm bulunması. Şimdi tabii şu anda İstanbul'u konuşuyoruz. Tabii konuşmamız gereken bence başka bir şey daha var. Taşra'da hiç sıfır olan bir şeyden, hizmetten bahsediyoruz.
Evet.
O zaten başlı başına bir sorun. Yani sonuç olarak buna çok ciddi bir kafa yorulması ve de daha fazla, bir daha geniş bir kesim tarafından kafa yorulması gerekiyor. Halkın da yani bir şekilde böyle bir teşkilatın varlığını, bunun olmamasının ne sonuçlar doğuracağını da yavaş yavaş fark etmesi gerekiyor. Orada
evet,
bir sıkıntı var.
Burada bir küçük ara verelim. Bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz.
Was the other man's land. him just like brothers would. Loved him, loved him like no others could. And she loved him, loved him like a lover should. Take good care. And miss the chances. And you can't run for cover, run for cover like a fighting tear, till it's all over, all over, and there's no one there. 'Cause you can't discover, can't discover that we really care.
Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programındayız. İkinci bölümdeyiz. Bugünkü konuğumuz Aziz Şasa, Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Başkanı ve aynı zamanda da Altın Saatler programının hazırlanmasında önemli katkıları olan arkadaşlarımızdan birisi. Evet, İstanbul İtfaiyesi'ne ilişkin konuyu biraz konuştuk. Ciddi kaygılarınız var. Aynı zamanda belediyenin kaynak sorununun da mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini çözüm aranması gerektiğini belirttiniz. Çünkü bir sene sonra da bu sefer yeni ticari kuruluş tarafından görevlendirilen, işe alınan personel eğer bir başka şirkete geçerse bu sefer onlar sokağa çıkacaklar. Evet. Yani bu sadece bir emek konusu sorunu olmanın dışında aynı zamanda İstanbul'un can güvenliği konusu durumunda. Evet, şimdi çok yakın bir tarihte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı oluşturuldu ki bu özellikle sizin sivil kuruluşunuz, Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti açısından son derece önemli bir teşkilat. Evet. Çünkü birçok kurum ve kuruluşla, ki bunların içinde resmi kuruluşlar da dahil, özel protokolleriniz var.
Başbakanlıkla da var.
Afet durumunda müdahalede haberleşmeyi sağlayan yegane kuruluşsunuz. Sivil toplum kuruluşsunuz. Tabii ki sivillik anlamında yegane olduğunu belirtiyorum. Şimdi buna ilişkinde yeni bir haber aldık. Detaylarına ulaşamadık ama herhalde çok yeni kurulmuş ve çok yeni atanmış başkan değişmiş.
Şöyle diyeyim, başkan ayın 17'sinde
17 Aralık'ta.
17 Aralık'ta kurulacaktı kanuna göre. Şimdi tam o sırada biz bir tatbikattaydık. Ben Kahramanmaraş'taydım o tatbikatın bir şeyi olarak, unsuru olarak.
Evet.
Başbakanlıkla, bu yeni idareyle, yeni oluşumla ilk tatbikatımızı 22 ile 25 Aralık arasında biz icra ettik.
22-25 4 gün sürdü.
Evet. Bunun bir günü şeydi, bir tanıtım anlamında bir briefing vesaire faslıydı.
Evet.
Birinci günü 23-24-25 6 il Güneydoğu'da.
Kimler katıldı bu tatbikata?
Şimdi bütün kurumlar aslında çok enteresandır. 40 küsur tane kurum ve kuruluş çağrıldı. Özelliği şuydu. Yani bugüne kadar belki bu konuya hiç ilişmemiş, hiç çağrılmamış ama muhtemelen böyle bir durumda, bir deprem durumunda hizmet beklenecek olan ne kadar kuruluş varsa çağrıldı. Özelliği oydu.
Olması gereken
49 bütün... pardon 49 tane.
49.
Evet.
6 il ve 49
kuruluş. Evet.
Evet.
Şimdi bilimsel bir senaryoya dayalı bir tatbikattı. Bu 6 ilin ki Adıyaman vardı bunların içinde. Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman'ı saydık. Gaziantep.
Evet.
Bir tanesini daha şimdi.
Urfa olabilir mi?
Urfa değildi, hayır. Urfa değildi. Şimdi hatırlayamadım.
Evet.
Kusura bakmayın ama 6 ildi. Bunların, Osmaniye, özür dilerim, Osmaniye. Evet. Şimdi
Adıyaman, Maraş, Malatya, Antep, Osmaniye, bir tane daha var.
Kahramanmaraş, Gaziantep'i saydık.
Evet.
Gaziantep'i saydık.
Bir an. O da çıkar şimdi.
Evet. Kusura bakmayın böyle hani şey olunca. Evet. Şimdi bunlardan sadece 4 Aralık'ta toplantısı vardı. Sadece Adıyaman ve Adıyaman, Osmaniye ve Kahramanmaraş sağ tatbikatı yapacağını belirtti ama nihayette sadece Kahramanmaraş sağ tatbikatı yaptı. Biz de Kahramanmaraş'ın sağ tatbikatlarının haberleşmesi ve de Kahramanmaraş'la Ankara arasındaki telsiz bağlantısının kesintisiz şekilde sürdürülmesiyle görevliydik.
Evet.
Yani çalışma konumuz oydu. Onu icra ettik. Tabii şimdi bu yeni başkanlık olayıyla ilgili ilginç bir anekdot. Toplantı salonunun girişinde iki tane tabela vardı. Birinde eski Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, öbür taraftan başkanlık. Böyle tam ikisinin arası bir tam geçiş anında böyle bir çalışma oldu bu. Hoş da bir çalışma oldu. Çok da verimli bir çalışma oldu bizim yönümüzden de. Birçok kurumu bir anlamda motive etti. Birçok belki kurum bugüne kadar bir araya gelmiyordu. Bu vesileyle onların bir araya gelip en azından Kahramanmaraş'ta birlikte çalışmaları sağlandı. O anlamda ilginç bir şeydi. Tabii dikkat çekici bir husus. Daha hala böyle bir çekingenlik saha tatbikatı konusunda valiliklerin bir çekingenliği var diyelim. Şimdi bu yeni kurumun bunu aşmakta bayağı bir gayretli olacağını tahmin edebiliyorum. Teşvik edeceğini.
Evet.
Yani ön toplantıda olsun, 4 Aralık toplantısında olsun, daha sonraki hazırlık işte bu briefing esnasında, artı benim Kahramanmaraş'ta gördüklerimden, yaşadıklarımdan ben bunu çıkartıyorum. Bu da tabii olumlu bir şeydir sonuç olarak. Yani bizim tanışmamız böyle oldu. Bizim protokolümüz eski kurumla vardı. Kanuna göre otomatikman yeni kuruma devroldu. Bugün de zaten telefon konuşmam oldu o konuda. Belki bazı minör küçük şeyler olacak, değişiklikler, tekrar bir gözden geçireceğiz. Orada bir iki eksik olabilecek şey vardı. Onları tamamlayacağız ama şu anda biz oraya akrediteyiz.
Evet.
Muhtemelen değil, kesinlikle de tek akredite olan gönüllü kuruluş biziz.
Evet. Aynı zamanda bu 17 Aralık tarihinde teşkilatın hemen hemen bütün yapılanması ilk ön çalışmalar açısından tamamlandı diye biliyoruz.
Evet.
Fakat bunun yarattığı bir takım şeyler de var, sıkıntılar da var, haklı ve haksız sıkıntılar. Çünkü daha önceden bu konularla ilgili kurum ve kuruluşların personeli tabii çok ciddi bir tedirginlik yaşadılar. Buna hem illerdeki Bayındırlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili ekipleri, personelleri, hem de sivil savunma, bunların giderilmesine dönük bu
illerde Bayındırlık'ın o konuda çok bir personeli yoktu. Afet İşleri daha çok Ankara merkezli bir kurum olduğu için.
Evet.
Afet
İşleri Genel Müdürlüğü, mesela İstanbul'da bir 5 kişilik bir ekibi olduğunu
evet ama
biliyorum.
Yani çok böyle bir şey, bir hani nasıl diyeyim, yoğun bir şeyi yoktu, bir kadrolaşması.
Evet, yok.
Kent yoğun bazında yoktu.
Yok, hayır.
Ama sivil savunmada durum farklıydı.
Evet.
Şimdi sivil savunmayla başlayalım işe bence. Evet. Şu oldu, bir kere bu yeni kanunda benim, sadece benim değil, birçok başka insanın gördüğü bir eksik, ciddi eksik var. O da ilçe yapılanması yok.
Evet.
öngörülmemiş. O eksik bu yakın tarihte bu geçiş dönemine hazırlık olarak İstanbul'da ki bir konferansın bir yan programı olarak bir uluslararası konferans vardı malumunuz İstanbul'da bu İSMEP'in
düzenlemiş
olduğu. Onun paralelinde işte bütün il valileri burada bir araya geldi. İllerin konuyla ilgili uzmanları bir araya geldi ve bütün bu konular tartışıldı. Orada bu ilçe yapılanmasının kaldırılmasından dolayı tedirginliğin yoğun bir şekilde dile getirildiğinin haberini aldım ben.
Evet.
Şimdi bir çağrı aranıyor ona. O bir kere bir kenara konması gereken, yani düşünmesi gereken birinci sorun. İkinci sorun da şu. Bu konular her dakika yaşanan olaylar değil. Ve maalesef olayla öğreniliyor. Yani olay yaşandıkça öğrenilen bir olay. Bir uzmanlık alanı bu. Yani bunu okulda öğrenmek belki çok kenarından, köşesinden çok hani şeyler alınmasın. Bu konuda hani eğitim veren kurumlar alınmasın ama maalesef hayatın gerçeği böyle. Hani teoriden çok pratik bilgisini gerektiren kendisini insanların orada geliştirdiği, pratikte geliştirdiği bir saha bu. Şimdi sivil savunmanın hani kimimiz beğeniyordu o teşkilatı, kimimiz beğenmiyordu. Ama bir gerçek var ortada. Sivil savunma teşkilatında zaman içinde çok olay yaşayarak kendini yetiştirmiş çok ciddi kalifiye bir kadro vardı.
Deneyimli kadro vardı.
Bu kadronun çok büyük bir kısmı maalesef bu kanun ufukta gözüktüğünden itibaren başka kurumlara gitti. Bu ciddi bir kayıptır.
Evet.
Çünkü sonuçta 20-25 senelik tecrübeyi hiçbir okulda hiçbir şeyde öğretemezsiniz.
Öğretmek mümkün değil.
Öğretmek mümkün değil. Eğitimle kapatılacak bir ara değil. Hayır. O yanılgı var maalesef. Hala belki bir yerlerde biz o şekilde halledilebileceğini. Hayır maalesef o bir ciddi yanılgı. Şimdi bu insanlar bir şekilde küstü, tedirgin oldu ve gitti. Başka kurumlara gitti. Böylece o deneyimlerde tabirin mazur görün bir dolaba kaldırıldı.
Kaldırıldı.
Evet, evet.
Kaybedildi.
Evet kaybedildi. Şimdi ne yapılır ileride bu insanlar tekrar nasıl geri kazanılır, ne olur ne biter? Tabii onu şu anda kestirmek mümkün değil ama bu bir sorun.
Evet. Bu bahsettiğimiz kadrolar diğer görevlere aktarıldılar.
Öyle bir hakları vardı.
Vardı. Evet.
Yani bu mesela bir kısmı nüfusa benim bildiğim bir kısmı nüfusa gitti. Bir kısmı evet. Başka yerlere. Yani
konuyla pek de alakalı olmayan evet, birimlere gitti.
Oralara gittiler. Evet. Bu ciddi bir kayıp. Tabii Bayındırlık afet işlerini ben yakından tanımıyorum açıkçası. Onlarla çok bir şeyimiz olmadı. Yani sahada karşılaşmışlığımız oldu ama çalışma konumuz itibariyle onlarla fazla bir ilişkimiz, bir işbirliğimiz olmadı. Çünkü onlarınki malumunuz yani müdahaleden sonraki
dönemde
başlıyor.
Esas olarak tabii.
Bizim işimizde müdahalenin sonuyla bitiyor genellikle. Ondan dolayı öyle bir işbirliği olanağımız veya platformumuz olmadı. Ama aynı şeyi muhtemelen onlar için de söylemek, sivil savunmaya konusunda demin yaptığımız analizi onlar için de muhtemelen yapmak mümkün. Ama esas ortada duran en büyük sorun bence bu kadro olayıyla birlikte bu ilçe yapılanmasının eksikliği. Burada bir sorunumuz var.
Esas ciddi evet, sorun
ciddi
burada.
Ciddi sorun var burada. Evet.
Evet. İlçe yapılanması derken zaten ilçelerde var olan bir sorun ve eksiklikler.
İlçe şimdi müdürleri ve ilçe müdürlerinin alt kadroları vardı.
Vardı.
Şimdi İlçe müdürlerinin bayağı bir kısmı deneyimli insanlardı. Bu insanlar şimdi yok başka kurumlara gitti. Yani muhtemelen tabii deneyimi olmayanlar da vardı ama sonuçta orada az çok çalışma konusu itibariyle bu konularla ilgilenmek durumunda olan, dolayısıyla bir oryantasyonu olan bir kadro vardı. Bu kadro şu anda yok ilçelerde. Ve yerini alan da bir kadro yok.
Evet. Teşkilata ilişkin kanunda da teşkilat yapısına tabii, ilişkin şey kanunda da bu nokta.
Tabii yok.
Nokta
öyle bir öngörü yok.
Boş.
Evet hiçbir boş. Şey. Aynen hiçbir o zaten. Şey sıkıntı yok. O. Sıkıntı
evet.
O.
Bu arada buldum. Hasan İpek Başbakanlık Müşavirliğine atanmış. Evet. Yani Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gelmiş olan başkanı olan Hasan İpek Başbakanlık müşavirliğine evet. atanmış. Demek ki onun yerine de
evet. Yerine gelen kişi
onu göremiyorum. Evet. Yani şu anda atama kararlarından yakaladım bunu.
Evet. Evet.
Şeyi göremiyorum. Evet. Diğer hususu göremiyorum. Peki bütün bunlar 2010 yılı içinde bu teşkilat tarafından toparlanmaya çalışılacak.
Evet.
Burada ana boşluk gene itfaiye tarafında ve sivil savunmanın bugüne kadar yürütmekte olduğu faaliyetlere veyahut da yüklenmiş olduğu fonksiyonunda bir yere yöneltilmesi lazım.
Şimdi sivil savunmadan değiştirilmeden yeni yapılanmaya aktarılan birlikler var.
Evet.
Sivil savunma arama kurtarma birlikleri var. Bunlar olduğu gibi yeni yeni oluşuma
devredildi.
Evet. Yani bütün her kadrosuyla işte teçhizatıyla vesaireyle.
Benim en merak ettiğim şu. Mesela İstanbul'da eski sivil savunma teşkilatının bütün araçları, gereçleri, ekipmanları
arama kurtarma birliğinde vardı. Onlar aynen duruyor ve özel idareye bağlandı.
Özel idareye
evet,
bağlandı.
Zaten bütün il teşkilatları özel idarenin emrinde.
Evet.
Ama ana komuta Ankara.
Evet. Bu bütün bunları kullanacak da yeni bir ekipler mi oluşturulacak?
Hayır.
Ne olacak?
Şimdi birliklerde bir değişiklik yok. İdari, şimdi eskiden bir ikili
şey yapı vardı.
İkili yapı vardı. Evet. İkili yapının il müdürlüğü yapılanması şeye dönüştü. Hafif değişikliklere uğrayarak bu il acil ve afet durum yönetimi müdürlüğüne
dönüştü.
İlçe teşkilatları da tamamen kalktı.
Kalktı. Evet. Evet.
Olay bu. Şu andaki durumun özeti bu.
Evet. Peki bütün bu gelişmeler özellikle haberleşme açısından gelecekte ne gibi yükler getirecek? Uzmanlık alanınız haberleşme olduğu için.
Endişemiz şimdi İstanbul özeli için malumunuz 39 tane ilçe var.
Evet.
Şimdi biz gider haberleşmeyi sağlarız. Bizim haberleşmeyi sağlamamız yani imkanlarımız ölçüsünde burada çok iddialı da konuşmayayım. Tabii. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Yani düşündüğümüzden çok daha kötü durumlarla karşılaşma ihtimalimiz her zaman var. Ama olabildiğince öngörülerle biz bir şeyler kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Gidip haberleşmeyi sağlasak bile.
İş orada bitmiyor tabii.
Orada bitmiyor. Bize bir muhatap lazım. Şimdi ilçelerde böyle bir muhatabımız olacak mı? Soru işareti. Olursa da kim olacak? İkinci soru işareti. Burada bir sıkıntı var.
Evet.
Şimdi İstanbul'da ilçeler dediğiniz zaman Anadolu'daki ortalama bir il merkezinin nüfusundan daha büyük.
Nüfusuna sahip. Daha büyük.
Çok daha tabii. büyük. Büyük ölçüde. Bir yapılanma var. Bunlar iç içe. Burada ben bir takım endişeler taşıyorum açıkçası. Bu konuda bazı endişeler taşıyorum. Biz tabii şu anda ağırlıklı olarak haberleşme faslını çözüp ki o konuda bu son tatbikattan sonra bazı olumlu şeyler olacak. Öyle düşünüyorum. Onu sağladıktan sonra bakacağız ne olacağını ama bir kere her şeyden önce biz tamamen ona konsantre olup o işi halletmemiz gerekiyor. Onu yaptığımız zaman artık kiminle çalışacaksa, kim orada muhatabımız olacaksa biz haberlerini ileteceğiz, muhaberesini evet. yapacağız.
Peki il merkezlerinde bu açıdan gördüğünüz veyahut da olabileceğini zannettiğiniz sorunlar var mı?
Şimdi birçok ilde, bunu ben bizim geçmiş dönemde, belki kısaca bahsetmemde yarar var. Milli Güvenlik Kurulu'nunla bazı etkinliklerde beraber çalıştık. Tatbikatlarda ve seminerlerde.
Evet.
Bunlar bize şeyleri anlatmak için bir vesile oldu. Yani bazı düşüncelerimizi, bazı endişelerimizi iletmek anlamında iyi bir...
Ve çözüm önerileriyle
birlikte biz genellikle öyle yaparız.
Evet.
Orada şunu biz özellikle vurguladık. Gözlemimiz o yönde olduğu için bugün birçok vilayette maalesef kriz merkezi diyebileceğimiz bir yapılanma yok. Şöyle genellikle kamuda şöyle bir şablon var diyelim. Kriz merkezi yoksa bir kriz merkezi yapılır. Bunlar kolay yapılır ve düşük maliyetli şeyler değil.
Evet.
Şimdi biz buna bir alternatif olarak mevcut altyapılardan nasıl bir yani küçük bir takım modifikasyonlarla nasıl yararlanılır yönünde bazı öneriler yaptık. Bunun bir tane uygulaması zaten biz Antalya'da sessiz sedasız zaten yapmış bulunuyoruz. Bunu problem şu ki kimi idareci kolay kolay kavrayamıyor. Yani şimdi hep biz şunu söylüyoruz. 40 yılda bir olacak bir şey için harcayacağımız paranın boşa gitmemesi lazım. Çünkü olan imkanlarla ve sürekli günlük hayatta da çalışan bir takım altyapıları kullanmak, yeni bir altyapı kurup onu tamamen boşta tutmaktan çok daha iyi. Çünkü boşta tuttuğunuz ve kullanmadığınız bir altyapının, bir düzenin lazım olduğu zaman ne derece çalışır vaziyette olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Öbürünün her gün üzerinde, eliniz üzerindedir, her gün kullanıyorsunuzdur, mevcuttur, hayatta olan bir organizmadır. Bir sıkıntısı varsa o anda halledilmektedir. Ve dolayısıyla böyle ani gelişen bir olayda da hazırdır. Ama öbürünün hazır olup olmayacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Para harcarsınız, harcadığınız paranın boşa gitme ihtimali çok yüksektir.
Tabii en azından bir yanında örneği var. Yani var dünyadaki var, örneklerini var, biliyoruz. Var. Türkiye'de dahil olmak üzere.
Şimdi dolayısıyla sürekli bizim telkin etmeye çalıştığımız şey mevcut altyapıları, kamusal altyapıları doğru kullanarak ki var bunlar. Bunlar mevcut. Biz örnekleriyle de bunları sunduk. Bu şekilde bir bu kriz merkezi problemini halletmek. Biz 99 depremi dahil geçmiş bütün olaylarda 99 depreminde İstanbul hariç, İstanbul'un az çok böyle bir yapılanması en azından bilinen bir kriz merkezi vardı. Diğer taraflarda yaşanan sıkıntının en büyük nedeni böyle bir toplanma merkezinin olmaması. Bu toplanma merkezinde çalışacak insanların daha önce birbirlerine teşrik mesaide bulunmamış olması ve bunun bir antrenmanını yapmamış olmasıdır. Evet. Olayın özeti budur.
Evet. Bizim yani bu arayı kapatabilmek için de tabii ki çok sıkça işte bu Güneydoğu'da yapıldığı üzerine tatbikatları yapmak ve ortak çalışmayı teşvik edici bütün önlemleri de almak lazım. Evet, bugün programımızı süresini hızla tamamladık. Aziz Bey çok teşekkürler.
Rica ederim.
2010'un ilk programını birlikte yaptık.
Hayırlı olsun.
Çok da iyi oldu.
İyi bir senemiz olur inşallah.
Yıl içinde de fırsat düştükçe bir araya geleceğiz. Evet efendim, bugünkü programımızın konuğu Aziz Şasa idi. Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Başkanı ve aynı zamanda Açık Radyo Altın Saatler Programı çalışma grubu üyesi, en büyük destekçilerimizden biri, programımızın en büyük destekçilerinden biri. Kendisiyle İstanbul İtfaiye Teşkilatı'ndaki sorunları konuştuk. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı konusunda da birkaç önemli noktayı ele aldık. Yılın ilk programını burada kapatıyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız.
Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Gürhan Ertür, Argun Yum.